Ayrım 9.
Devrik ağaç kütüğünün dalları arasında onu görmeleri hemen hemen olanaksızdı. Bu arada Yuan'la yaklaşan atın nağ seslerini duymuştu. Koichito yattığı yerden agulayınca hemen onu kucağına aldı. Üzerine şalını örttü. Ağzına meme verip susturdu. İz sürücüler Kino'nun saklandığı yerin hemen yukarısındaydılar. Artık Kino dallarının arasından sadece bacaklarını görebiliyordu. Adamların ayakları kapkara ve nasırlı, eski püksü giysileri ise beyazdı. Kino atlının oturduğu eğrin derisinin gıcırtısını, mahmuzlarının şakırtısını duyabiliyordu. İz sürücüler Kino'nun dalla süpürdüğü yere gelince durdular. Çömelip toprağı incelemeye koyuldular. Atlı durdu. At başını geriye atıp dizginlerini çekeledi. Gemi dilini acıtınca acıyla kişnedi. İz sürücüler derhal doğrulup ata baktılar. Kuraklarını ne yana çevirdiğine, başını nereye döndürdüğüne dikkat kesildiler. Kino solunu tutmuş bekliyordu. Sırtı hafifçe kamburlaşmış, kolları ve bacakları gerilmiş, üst dudağında ter damlaları birikmişti. İz sürücüler tekrar çömelip uzunca bir süre toprağı incelediler. Sonra ağır ağır hep yere bakarak ilerlemeye koyuldular. Atlı da peşlerinden gidiyordu. İz sürücüler birkaç adımda bir durup yere bakıyorlar, sonra hızla doğrulup yürüyorlardı. Geri geleceklerdi, Kino biliyordu. Çevreyi dolaşıp araştıracaklar, eğilip bakacaklar, eninde sonunda Kino'nun sildiği izlere geleceklerdi. Kino gerisin geri kayarak yol kenarından uzaklaştı. Bu kez kendi izlerini silmekle uğraşmadı. Sinemeyecek kadar çok iz vardı. Kırık dallar, ezilmiş yapraklar, yeri değişmiş taşlar hep onu ele veriyordu. Kino içinde bir panik dalgası yükseliyor, delicesine kaçmak istiyordu. Bu adamlar izini bulacaklardı, emindi bundan. Kaçmaktan başka çareleri yoktu. Sessiz ve hızlı adımlarla Yuanla'nın yanına döndü. Yuanla soran gözlerle baktı ona. İz sürücüler dedi Kino, çabuk gel. Ansızın bir ümitsizlik, bir yılgınlık çöktü üstüne. Yüzü karardı, gözleri kederle doldu. Belki de en iyisi onlara teslim olmam, dedi. Yuanla hızla ayağa fırladı, Kino'nun kolunu kavradı. İnce sen de, dedi hışımla. Seni sağ koyarlar mı sanıyorsun? İnciyi çaldıklarını söyleyesin diye seni salıverecekler mi sanıyorsun? Kino'nun eli koynuna, inciyi sakladığı yere gitti. Nasıl olsa bulacaklar, dedi zayıf bir sesle. Yürü hadi, dedi Yuan'a, yürü. Kino'dan bir karşılık gelmeyince, peki ya beni sağ koyarlar mı sanıyorsun, dedi. Ya bu yavrucağı? Karısının sözleri Kino'nun zihninde bıçak gibi saplandı. Dudakları gerildi, gözleri yeniden öfkeyle yanmaya başladı. Gel hadi, dedi, dağlara gidelim. Belki orada izimizi kaybettiririz. Telaşla battaniyeli su kabaklarını, bohçalarını topladı. Sol eline çıkınlardan birini, sağ eline de kocaman bıçağı aldı. Yuanla'nın geçmesi için dalları araladı. Sonra hızla batıya yöneldiler. Kayalık sarp dağlar vardı batıda. Kuru yaprakların dalların üzerinde koşar adım ilerliyorlardı. Kino artık izleri gizlemeye çalışmıyor, yoluna çıkan taşları tekmeleyerek alçak dalları eliyle itip yapraklarını dökerek yürüyordu. Öğle güneşi sıcaktan çatlamış toprağı kavuruyor, bitkiler bile güneşten yakınırcasına çatırdıyorlardı. Az ileride selle sürüklenmiş taşların arasında yükselen çıplak granit dağlar başlıyordu. İzini kaybettirmek isteyen tüm hayvanların yaptığı gibi Kino da yükseklere doğru kaçıyordu. Burası kurak bir bölgeydi. Suyu depolayabilen kaktüslerden ve köklerini yerin derinliklerine indirip buradaki azıcık nemle yaşayabilen çalıklardan başka bitki yoktu. Ayaklarının altında artık toprak değil, kimisi yayvan, kimisi küp biçiminde irili ufaklı taşlar vardı. Suyla törpülenmemiş sivri kenarlı taşlardı bunlar. Taşların arasından yay yay kuru otlar baş gösteriyordu. Bu talihsiz otlar bir tek yağmurda yeşerip tohum bırakmış, sonra da ölüp gitmişlerdi. Kertenkeleler merakla önlerinden geçip aileyi seyrettiler. Sonra ejderhamsı kafalarını öte yana çevirdiler. Zaman zaman çekildiği gölgelikte rahatı bozulan iri bir tavşan sıçrayarak kaçıyor, en yakın kayanın ardına saklanıyordu. Kavurucu sıcak bu çölün üzerinde vızıldarken ilerideki kayalık dağlar göze öyle serin ve davetkar görünüyordu ki. Kino var gücüyle kaçıyordu, olacakları biliyordu. İz sürücüler biraz daha yol alacaklar, sonra iz kaybettiklerini anlayıp geri döneceklerdi. Kısa bir araştırmadan sonra Kino ile Yuan'ların saklandığı açıklığı bulacaklardı. Buradan sonrası çorap söküğü gibi gelecekti. Yerinden oynamış taşlar, dökülmüş yapraklar, kırılmış dallar, bir ayağın kayarken oluşturduğu küçük toprak kümeleri. Kino onları görür gibi oluyordu. İz sürücüler hevesli sesler çıkararak avlarının peşinden gidiyorlar. Aralarındaki esmer adam sırtında kayıtsız bir suratla onlara bakıyor, tüfeği güneşin altında parlıyordu. Kino ile ailesini bulduklarında sıra atlı adama gelecek, o da üzerine düşen işi yapacaktı. Besbelli niyetleri onlara yakalayıp kasabaya geri götürmek değildi. Ah şu kulaklarında çınlayıp duran kötülüğün ezgisi bir sussaydı. Sıcaklığın vızıltısıyla çıngıraklı yılanların yaygarası bir olup kafasında yankılanıyordu. Henüz büyüyüp tizleşmemişti ama sinsiydi, zehirliydi. Kalbinin her vuruşu sanki bir uğursuz ezgiye tempo tutuyordu. Yürüdükleri yol dikleşmeye, üzerine bastıkları kayalar iyileşmeye başlamıştı. Şimdi Kino daha rahattı. İz sürücülerle aralarının biraz olsun açıldığını biliyordu. Vardıkları ilk düzlükte dinlenmek için durdular. Kino koca bir kayaya tırmanıp güneşin altında titreşir gibi görünen araziye baktı. Ne iz sürücüleri gördü ne de onların peşi sıra sazların arasında ilerleyen atlı adamı. Yuan'la bu kayanın gölgesine oturup koyu tutuyu su içirdi. Zavallı bebeğin susuzluktan dili damağına yapışmıştı. Ağzına dayalı su kabağını oburca emmeye koyuldu. Kino yanlarına dönünce Yuan'la başını kaldırıp ona baktı. Kino'nun gözleri Yuan'ın taşlara çalılara sürtmekten yara bere içinde kalmış ayak bileklerindeydi. Yuan'la hemen eteğiyle ayaklarını örttü. Sonra elindeki su kabağını Kino'ya uzattı ama başını iki yana salladı. Yuan'ın solgun yüzünde gözleri pırıl pırıldı. Kino kuruyan dudaklarını diliyle yalayıp ıslattı. Yuan'la dedi, ben yola devam edeceğim. Siz saklanacaksınız. Onları peşimden dağlara çekeceğim. Onlar geçtikten sonra siz kuzeye, Loreto'ya ya da San Rosina'ya gideceksiniz. Eğer ellerinden kurtulabilirsem ben de yanınıza gelirim. Tek çıkar yol bu. Yuan'la dimdik onun gözlerinin içine baktı. Olmaz dedi. Biz de seninle geleceğiz. Kino sertçe tek başıma daha hızlı yol alırım dedi. Benimle gelirsen bebeği de tehlikeye atmış olacaksın. Yuan'la olmaz dedi. Başka çaremiz yok. Yapılacak en akıllıca iş bu. Hem ben de böyle olmasını istiyorum. Yuan'a yine olmaz dedi. O zaman Kino dikkatle karısının yüzüne baktı. Bir zayıflık, korku ya da tereddüt izi aradı. Bulamadı. Yuan'la'nın gözleri çakmak çakmak yanıyordu. Kino ne yapalım dercesine omuz dikti ama karısının bu inadı onu yüreklendirmişti. Tekrar yola koyulduklarında kendini daha kararlı, daha güçlü hissediyordu artık. Dağlara doğru yükseldikçe arazi hızla değişiyordu. Şimdi önlerindeki kayalar uzun, sivri uçlu ve birbirinden ayrıktı. Kino üzerinde hiçbir iz kalmayan bu çıplak kayalarda yürüyebildiği kadar yürüyor, gerektiğinde bir kayadan diğerine atlıyordu. Biliyordu ki iz sürücüler iz yitirdikleri anda genişçe bir daire çizecekler, izin devamını bulana dek epey zaman kaybedeceklerdi. Bu yüzden Kino dümdüz bir hat üzerinde ilerlemiyor, onun yerine zikzaklar çizerek hatta bazen geçtiği yerleri geri dönüp güneye doğru yalancı izler bırakarak yürüyordu. Yol bir hayli dikleştiğinden soluk soluğa kalmıştı. Güneş dağın sivri dişlere benzeyen çıplak kayaları ardında alçalmaya başlayınca Kino gölgede kalan bir yarığa yöneldi. Eğer bu dağda su varsa şu tepedeki yeşilliklerin orada olmalıydı. Bu sarp kayaların arasından suya giden bir geçit varsa o da olsa olsa şu yarıktı. İz sürücüler de aynı şekilde düşüneceğinden tehlikeli bir yoldu bu. Ama su kabağı boşalmış, tehlikeye göze almaktan başka çare kalmamıştı. Güneş alçalırken Kino ile Yuan'la kantar içinde dik kayalara tırmanıyorlar, suyun bulunduğu yarığa bir an önce varmaya çabalıyorlardı. Zirvedeki kurşuni renkli kayaların hemen altında taşların arasındaki bir çatlaktan küçük bir kaynak fışkırıyordu. Dağın gölgelik yerinde yazın bile erimeden kalan karlarla besleniyordu bu kaynak. Kimi zaman kurur, dibindeki kayalarla kuru yosunlar ortaya çıkardı. Ama sonra yeniden canlanır, serin tatlı suyu kayaların arasından şırıldamaya başlardı. Pek kısa süren yağmur mevsiminde suyu boşalır, bembeyaz köpükler içinde kayalardan aşağı çağlardı. Ama çoğunlukla böyle ince, narin bir kaynaktı. Taşların arasındaki çatlaktan fışkıran su küçük bir havuzcuğa doluyor, bu havuzdan taşan su 30 metre kadar aşağıdaki bir başka havuza iniyor, bu şekilde basamak basamak inerek sonunda hepten kaybolduğu taşlık düzlüğe ulaşıyordu. Zaten doğuda kayadan aşağı varana dek hem kuru hem de suya hasret bitkiler tarafından emildiğinden geriye pek cılız bir akıntı kalıyordu. Kilometrelerce uzaktan hayvanlar susuzluğunu gidermek için bu kaynağa gelirler, yaban keçileri, geyikler, pumalar, rakunlar ve fareler bu havuzdan su içerlerdi. Gündüzü çalıklar arasında geçiren kuşlar da gece olunca zirvedeki yarıklardan basamaklar halinde aşağı inen bu havuzların başına tünerlerdi. Suyun izlediği yol boyunca en ufak toprak birikintilerinden bile bitkiler fışkırmıştı. Yaban üzümleri, minik palmiyeler, eğrel totları, amber çiçekleri, gümüşü renkli çiçekler veren beyaz tüylü pampotları suyun iki yanını çevreliyorlardı. Havuzlarda kurbağalar, solucanlar, türlü böcekler kaynaşıyor, bu havuzlar suyu seven her türlü canlıyı kendine çekiyordu. Vahşi kediler buralarda avlanıyor, kurbanların tüylerini burada yoluyor, çenelerine bulaşan kanı bu havuzdan su içerek yıkıyorlardı. Su burada yaşayan hayvanlar için hem bir hayat kaynağı hem de ölümcül bir tuzaktı. Kaynak suyunun biriktiği son havuz yerden 30 metre kadar yükseklikte kumlu çakıllı bir düzlükteydi. Bu havuzdan taşan sular ince bir çay halinde aşağıdaki çorak araziye iniyor, taşların arasında gözden kayboluyordu. Havuza akan su ancak bir parmak kalınlığındaydı. Ama bu kadarı bile havuzu doldurmaya, etrafındaki bitkileri yeşertmeye yeterliydi. Havuzun çevresinde kök salan yaban asmalar, dağın yamaçlarındaki çıplak kayalara sarılmış, çakılların arasında akla gelebilecek her türden yabani ot boy vermişti. Yağmurlardan sonra coşan kaynağın izlediği yol boyunca uzanan küçük kumsalda yemyeşil su tereleri bitmişti. Kumsal su içmeye ve avlanmaya gelen irili ufaklı hayvanların yayvan, çatallı ya da oyuk biçimindeki ayak izleriyle kaplıydı. Kino ile Yuan'la zorlu bir tırmanışın sonunda kayalık yamacı aşıp suya ulaştıklarında güneş dağların ardında kalmıştı. Buz yüzlükten bakınca Karbuk Çölü'nün ötesinde uzanan masmavi körfezi görebiliyorlardı. Güçleri tükenmişti artık. Yuan'la havuzun başında diz çöküp Koytito'nun yüzünü yıkadı. Su kabağını doldurup bebeğe su içirdi. Koytito da yorulmuş, acıkmıştı. Küçük tekmelere savurarak sızlanmaya, ağlanmaya başladı. Yuan'la onu kucağına aldı, memesini ağzına dayadı. Koytito o zaman sakinleşti. Agulayarak annesinin memesine yapıştı. Kino uzun uzun kana kana içti havuzdan. Yere uzanıp gerindi. Yonda'nın bebeği emzirişini seyrederek kaslarını dinlendirdi. Sonra doğrulup düzün kıyısına baktı. Gözleriyle aşağıdaki araziyi taradı. Ansızın bakışları bir noktada irileşti. Vücudu kas katı kesildi. Aşağılarda dağın eteklerinde iki benek gibi ilerleyen iz sürücüleri gördü. Bu yükseklikten bakınca minik karıncaları andırıyorlardı. Peşleri sıra daha büyük bir karınca, yani atlı adam geliyordu. Kino'ya bakmakta olan Yuan'la kocasının sırtının ansızın dikleştiğini gördü. Usulca sordu. Ne kadar uzaktalar? Akşam burada olurlar, dedi Kino. Başını kaldırıp suyun aktığı yarın yukarılarına baktı. Batıya gitmemiz gerek, derken gözleri bu yarın gerisindeki kayalıkları araştırıyordu. Kayalıkların 10 metre kadar yukarısında bir dizi küçük mağara vardı. Hemen sandaletlerini çıkartıp bu mağaralara tırmanmaya koyuldu. Ayak parmaklarıyla çıplak kayalara tutunuyor, başını bu mağaraların ağzından uzatıp içlerini gözden geçiriyordu. Rüzgarlarla oyulmuş, oldukça basık mağaralardı bunlar. Yalnız tabanları geriye doğru hafifçe meyilliydi. Kino sürünerek bu mağaralardan en büyük olanına girdi. İçeride yüzü koyun uzandı. Bu şekilde yatarken dışarıdan bakan birinin onu görmesine olanak yoktu. Çabucak Yuan'ın yanına döndü. Şu mağaraya çıkman gerek, dedi. Belki orada bizi görmezler. Yuan'la hiç soru sormaksızın su kabağını ağzına kadar doldurdu. Kino'nun yardımıyla mağaraya tırmandı. Sonra Kino yiyecek torbalarını birer birer ona uzattı. Yuan da mağaranın girişine oturmuş onu izliyordu. Kino kumdaki izleri silmeye yeltenmedi. Onun yerine su kenarındaki çalılıklara tutunarak bir üst basamağa doğru tırmanmaya koyuldu. Tırmanırken asmaları otları avuç avuç yoluyor, çalıkların ince dallarını koparıyordu. Nihayet yukarıdaki havuza ulaştığında çıktığı yerden gerisin geri aşağı indi. Yuanda'nın beklediği mağaranın girişindeki kayalara dikkatle baktı. Tek bir iz bile olmadığına karar verince o da mağaraya girip Yuanda'nın yanına uzandı. Yukarı çıkmalarını bekleyeceğiz, dedi. Sonra onlara gözükmeden aşağı ineceğiz. Tek korkum bebeğin ağlayıp yerimizi belli etmesi. Dikkat et, ses çıkarmasın. Ağlamaz, dedi Yuan'la. Sonra bebeği kaldırıp yüzüne yaklaştırdı, gözlerinin içine baktı. Koytito anlamış gibi usul usul annesine baktı. Anlıyor, dedi Yuan'la. Kino mağaranın girişine uzanmış, çenesini ellerine dayamıştı. Dağın mavi gölgesinin aşağıdaki çölde ilerleyişini seyrediyordu. Sonunda bu gölge uzayarak körfeze dek yayıldı. Hepten dağın gölgesinde kalan arazi aralacak alanlığa gömüldü. İz sürücülerin gelmesi epey uzun sürdü. Kino'nun bıraktığı izleri okumakta güçlük çekmişlerdi anlaşılan. Aşağıdaki havuzun başında vardıklarında hava kararmıştı. At bu sarp kayalara tırmanamadığı için üçü de yayan gelmişti. Yukarıdan bakınca üç ince karartı görünüyorlardı. İz sürücüleri su içmeden önce küçük kumsalda dolaşarak Kino'nun bir üst basamağa tırmanırken bıraktığı izleri incelediler. Tüfekli adamsa havuzun kenarına oturup soluklandı. Sonra iz sürücüler de onun yanına gelip oturdular. Karanlıkta yaktıkları sigaraların ışıkları parladı. Ardından azıklarını açıp yemeğe koyuldular. Konuşmaları hafif mırıltılar halinde Kino'nun yattığı mağaraya dek ulaşıyordu. Gece ilerledi. Kayalıklar zifiri karanlığa gömüldü. Havuzdan su içmeye gelen hayvanlar burunlarına insan kokusu gelince ürküp uzaklaştılar. Kino arkasında mırıltı duydu. Yuana'nın fısıldısıydı bu. Koytito ses çıkarmaması için bebeğe yalvarıyordu. Kino bebeğin usulca sızlandığını duydu. Sonra bu ses boğuklaşınca Yuana'nın şalının bebeğinin ağzını örttüğünü gördü. Aşağıdaki kumsalda bir kibrit çaktı. Kino kibritin ışığında adamların ikisinin köpekler gibi kıvrılıp yatmış olduklarını gördü. Üçüncüsü ise oturmuş nöbet tutuyordu. Kibritin bir anlık alevinde adamın elindeki tüfek parladı. Sonra kibrit söndü. Geriye Kino'nun kafasındaki resim kaldı. Az önce gördükleri tıpkı bir fotoğraf gibi hafızasına kazınmıştı. Uyuyan adamların ne yana kıvırdıklarını, oturan adamın dizlerinin arasında tuttuğu tüfeği en ince ayrıntısına kadar hatırlıyordu.